Ayrım 24, Tuzak, Wilbur Smith, sayfa 216. Ilyushin uçağı Addis Ababa'ya inerken Ramon pilotun hemen arkasında oturuyordu. Önlerinde uzanan vahşi dağlık araziyi tam olarak görebiliyordu böylece. Yüzyıllar boyunca başkentin çevresindeki ağaçlar odun olarak kullanılmak üzere kesildiğinden tepeler çırılçıplaktı şimdi. Sisli mavi uzaklıklarda Ambas diye anılan garip düz tepeli dağlar uzanıyordu. Ambas'ın yanları binlerce metrelik yarlardı ve bunların dibinde de büyük su kitleleri kızıl toprağı biraz daha derinlemesine kazıyordu. Çok eski bir ülkeydi burası. Mısır firavunları köle ve fil dişi için ordularını göndermişti zamanında. Etiyopyalılar gururlu ve savaşçı bir ulustu. Çoğunluğu Hristiyandı. Ancak kökeni Mısır'daki İskenderiye'de yatan Kopt Kilisesi'ne bağlıdırlar. Ülke 1930'dan beri Büyük İmparator Negusti Haile Selasiye tarafından yönetilmekteydi. Selasiye dünyanın son mutlak hükümdarıydı. Bütün fermanları soylular ve büyük kabile reislerinden oluşan Derg tarafından resmen onaylanırdı. Selasiye öyle mutlak bir güce sahipti ki en önemli devlet kararlarından orta düzey memurların atanmasına kadar her şeyde tek söz sahibiydi. Ancak bu mutlak gücüne ve hükümetinin feodal görünümüne rağmen azizlere yakışır erdemleri ve yolsuzluğa kesinlikle karşı oluşu yüzünden halkı tarafından gerçekten sevilen bir insandı. Kısa boylu, ince yapılı, çok küçük el ve ayakları, çok ince hatları olan bir insandı. Devlet törenleri dışında çok basit giyinir, pek az yemek yerdi. Diğer Afrika hükümdarlarının aksine büyük bir özel serveti de yoktu. Başlıca ve belki de tek kaygısı halkının refahıydı. İmparatorluk tacını giymesinden bu yana geçen 45 yıl içinde Etiyopya'yı isyanlardan, yabancıların işgalinden ve karmaşık zamanlardan sakin bir akıllılık ve görevine bağlılıkla çekip çıkarmıştı. Tahta çıkmasından henüz 5 yıl sonra ülkesi Mussolini'nin generalleri tarafından istila edilmiş, İmparator İngiltere'ye sığınmak zorunda kalmıştı. Ulusu direnmiş modern uçaklara ve zehirli gazlara karşı namludan dolma tüfekler, kılıçlar ve çoğu zamanda elleriyle karşı koymuştu. Mihver kuvvetlerinin yenilgisinden sonra Haile Selasiye tahtına dönmüş ve ülkesini iyilikseverlikle yönetmişti. Ancak dünyada yeni güçler vardı artık. Ülkesini modernleştirme ve bu tarım toplumunu 20. yüzyıla sokabilmek için Haile Selasiye bu mikrobun küçük krallığına girmesine göz yummuştu. İltihap Addis Ababa'da kurduğu yeni üniversiteyle başlamıştı. Uzun saçlı, çılgın bakışlı Avrupalılar genç öğrencilere bütün insanların eşit olduğunu, kralların ve soyluların tanrısal hakları olmadığını öğretmeye başlamışlardı. Yaşlanmakta olan imparatorun gücü azaldıkça doğa güçleri bile kendisine karşı bir komplo içine girer olmuştu. Afrika buz gibi soğukların hemen ardından cehennem sıcaklarının, sel baskınları ardından kuraklığın geldiği, toprağın herhangi bir sıra ve neden izlemeyerek kah verimli kah düşman olduğu vahşi aşırılıklar kıtasıdır. Etiyopya'ya büyük bir kuraklık ve kıtlık geldi. Ürün olmadı, nehirler ve kuyular kurudu, toprak toza dönüşüp çöl rüzgarlarıyla savruldu. Hayvanların hepsi telef oldu. Analarının kurumuş memelerine bir deri bir kemik kalmış iri gözlü çocuklar, vücutlarına göre çok büyük gelen başlarını taşıyamaz oldular. Afrika kıtlığı pek ilgi çekmeyen eski bir hikayeydi ve Afrika çok uzaktı. BBC Richard Dimbleby'yi bir televizyon ekibiyle Etiyopya'ya gönderene kadar dünya orada olup bitenleri umursamadı bile. Dimbleby köylerdeki inanılmaz acıları filme aldı. Kendisi aynı zamanda Addis Ababa'da bir devlet şölenine de katılmıştı. Televizyoncu hesapçı bir kötü niyetle başında imparatorun ve çevresinde mor, beyaz, altın giysiler içinde soyluların oturduğu o tıklım tıklım dolu masa sahnelerinin arasına açlıktan ölmek üzere olanların bulunduğu sahneleri kattı. Dimbal Bey'inin çok büyük bir izleyici kitlesi vardı. Dünya Etiyopya ile ilgilenmeye başladı. Öğretmenlerince dikkatle eğitilmiş genç Addis Ababa üniversite öğrencileri sokaklara döküldüler. Kilise ve misyonerler bir tek kişide bu kadar büyük bir gücün toplanmış olması aleyhinde konuşmaya başladılar. Dergi üyelerinden pek çoğu bu durumdan eski hesaplarını ödemek ve kişisel çıkar sağlamak için yararlanmak istediler. Bu sıralarda Etiyopya ile hiç ilgisi olmayan diğer bir önemli gelişme de Arap petrol üreticilerinin fiyatlarını iki katına çıkarması oldu. Etiyopya'da geçim sıkıntısı arttı. Kıtlıktan aşırı etkilenmiş halkın üzerine katlanamayacak kadar büyük bir yük bindi. Müthiş bir enflasyon başladı. İmkanları olanlar yiyecek stoku yapıyor, olmayanlar ise ya greve gidiyorlar ya da ayaklanıp yiyecek satılan dükkanları yağmalıyorlardı. Genç subayların çoğu Addis Ababa Üniversitesi'nden çıkmaydı. Bunlar ayaklanmanın başına geçtiler. İsyancılar bir ihtilalci komite kurup dergin kontrolünü ele aldılar. Başbakan ve krallık ailesi üyeleri tutuklanmış, imparator sarayında etkisiz bir hale getirilmişti. İsyancılar Haile Selasiye'nin devlet hazinesinden büyük paralar çalıp bunu İsviçre'deki hesabına geçirdiği söylentilerini yaydılar. Saray önünde gösteriler düzenlendi. Halk imparatorun tahtı terk etmesini istiyordu. Kopt Kilisesi ve Müslüman liderler de suçlamalara ve bir halk demokrasisi kurulması isteklerine katıldılar. Askeri konsey artık bundan sonraki adımı atacak kadar güçlü hissediyordu kendine. Derg aracılığıyla bir bildiri yayınlayarak imparatorun tahttan indirildiğini ilan ettiler ve genç subaylardan oluşan bir birliği kendisini tutuklamak için gönderdiler. Yaşlı adam saray merdivenlerinden inerken, "Eğer yaptığınız bu şey halkımın iyiliği içinse seve seve geliyorum sizinle ve ihtilalinizin başarıya ulaşması için dua ediyorum," dedi. İmparatora hakaret için kendisini kentin dışında küçük bir kulübeye kapattılarsa da sıradan insanların binlercesi o tek odanın önünde toplanıp bağlılık yeminleri ediyorlardı imparatorlarına. Askeri konseyin emriyle nöbetçiler süngüleyerek dağıttılar kalabalığı. İlyushin, Addis Ababa havaalanına inip de karşılamak üzere toplanmış 20 askeri cip ve kamyonun beklediği yere doğru ilerlerken, ülke artık olgunlaşmış ama yine de hassas bir dengedeydi. Uçaktan ilk inen Ramon oldu. Albay Getachew Abebe komutanlık cipinden atladı. "Hoş geldiniz general yoldaş." El sıkıştılar. "Tam zamanında geldin," dedi Abebe. Sonra ikisi birden dönüp güneşe doğru baktılar. İkinci İlyushin de inmişti o sırada. Üçüncüsüyle dördüncüsü de arkasından inmekte gecikmediler. Uçakların motorları arka arkaya susturulunca dev gövdelerinden paraşütçüler inmeye başladı. Bunlar Che Guevara alayının usta askerleriydi. "Son durum nedir?" diye sordu Ramon. "Derg Andom'un lehine karar verdi." Ramon birden ciddileşti. General Aman Andom ordunun başındaydı. Dürüst ve çok zekiydi. Hem asker hem halk tarafından çok sevilirdi. Ülkenin yeni lideri olarak seçilmesine şaşmamak gerekirdi. "Şimdi nerede?"
"Sarayında, buradan 5 kilometre ötede."
"Kaç adamı var?"
50-60 kişi kadar.
Ramon dönüp uçaktan inen paraşütçülere baktı. "Dergin kaç üyesi seni tutuyor?" Abebe hepsi de solcu genç subay olan 8-10 kişinin adını saydı.
"Ya Tafu?" diye sordu Ramon.
Abebe başını salladı. Albay Tafu ordunun en modern birliği olan bir Rus T-53 tank takımı komutanıydı.
"Pekala," dedi Ramon. "Yapabiliriz ama acele etmemiz gerek."
Kübalı paraşütçülerin komutanına emirlerini verdi. Kamuflaj giysileri içindeki askerler bekleyen kamyonlara binmeye başladılar. Ramon cipte Abebe'nin yanına oturdu, konvoy kente doğru hareket etti. Kent dışında bir deve ve katır kervanına rastladılar. Kervancılar ifadesiz yüzlerle baktılar geçen askerlere. İmparatorun tahttan indirildiği bu tehlikeli günlerde yollarda asker görmeye alışmışlardı artık. Albay Abebe'nin bir emriyle cip bir yan yola sapıp kentin çevresinde dolanmaya başladı. Abebe telsizde Amharic dilinde konuşuyor, sonra da sözlerini Ramon'a çeviriyordu.
Andam'ın sarayı çevresinde gözcülerim var dedi. Derp de kendisini destekleyen bütün subayları toplantıya çağırmış. Şimdi toplanmak üzereymişler.
Güzel, bütün tavuklar bir kümeste olacak desene.
Konvoy kenti arkasını dönüp açık arazide ilerlemeye başladı. Tarlalar çıplaktı burada. Susuzluk bir tek yeşil yaprak ya da bir ot bile bırakmamıştı. Toprağın üstündeki taşlar kuru kafalar kadar beyazdı.
İşte orası dedi Abebe.
General soylulardan olduğu için evi de kentin dışında bir dizi alçak tepenin en başındakindeydi. Sarayı çevreleyen bir okaliptus koruluğu dışında tepeler çıplaktı. Bunlar bile sıcak ve susuzluktan sarkmışlardı. Saray kırmızı topraktan kalın bir duvarla çevriliydi. Ramon bir bakışta bunun sağlam bir tahkimat olduğunu gördü. Duvarı delmek için topçu gerekecekti.
Abebe adamın aklından geçenleri okumuştu.
Sürpriz unsuru bizim neyimize ama dedi, kapıdan geçmemiz olasılığı çok büyük.
Olmaz dedi Ramon, uçakların geldiğini görmüşlerdir. Andom'un toplantı düzenleme nedeni de odur sanırım.
Sarayla aralarındaki taşlık arazide askeri bir araç açık kapıya doğru hızla ilerliyordu.
Şuraya çekin diye emretti Ramon. Konvoy toprak bir setin arkasında durdu. Ramon cipin içinde ayağa kalkıp dürbününü saray duvarına gömülü kapıya doğrulttu.
Askeri araç içeri girdi, sağlam tahta kapı arkasından kapandı.
Tafu ile tankları nerede diye sordu.
Kışla da hala kentin öteki ucunda.
Buraya gelmesi ne kadar sürer?
2 saat.
Bizim için her dakika değerlidir.
Ramon dürbününü indirmeden konuşuyordu.
Tafu'ya zırhlıları mümkün olduğu kadar çabuk getirmesini söyle. Ancak harekete geçmek için onu bekleyemeyiz.
Abebe telsize döndü. Ramon dürbünü bırakıp cipten atladı. Paraşütçülerin komutanıyla bölük komutanları çevresini sardılar. Ramon önlerindeki araziyi göstererek emirlerini verdi. Abebe de telsiz konuşmasını bitirip yanlarına gelmişti.
Albay Tafu'nun kentte sarayı koruyan bir tek T-53'ü var. Onu bize gönderiyor. 1 saate kadar burada olacak. Diğerleri arkadan gelecekler.
Çok iyi. Ramon başını salladı. Şimdi Andom'un sarayının içini anlat bize. Andom'u nerede bulacağız?
Yere çömeldiler. Abebe toprağı sarayın içini çizdi. Ramon son emirlerini verdi.
Konvoy bir daha yola çıktığında komutanlık cipinin kaputu üstünde çarşaftan yapılma beyaz bir bayrak vardı.
Kamyonlar birbirlerine çok yakın ilerliyorlardı. Paraşütçülerin hepsi kamyonların içine oturmuşlardı. Silahları da görünmüyordu.
Saraya yaklaşırken kapının üstündeki duvarda bir dizi baş belirdiyse de barış bayrağının önleyici bir etkisi vardı ve tek el bile ateş edilmedi. Cip önüne gelince Ramon kapının sağlamlığını inceledi. Yaklaşık 30 santim kalınlığında teak ağacından yapılmış olup demirlerle güçlendirilmişti. Menteşeler iki taraftaki sütunlara gömülüydü. Bir kamyonun kapıyı kırarak içeri girmesi mümkün değildi. 10 metre yüksekliğindeki duvarın üstünden bir yüzbaşı Amhariç dilinde kendilerine seslenince Abebe kalkıp karşılık verdi. 1-2 dakika konuştular.
Abebe General Andom'a acele bir mesaj getirdiğini söylüyor ve kapının açılmasını istiyordu.
Yüzbaşı ise bunu kabul etmeyince aralarındaki tartışma kızışmıştı.
Ramon nöbetçinin tüm dikkatini cipe çevrili olduğundan emin olunca telsize bir şeyler söyledi.
Cipin arkasındaki kamyonlar aniden hareket ederek sağa ve sola doğru gidip duvarların altında durdular.
Branda bezinin altından paraşütçüler kamyonların üstüne çıktılar. 10 tanesi ellerindeki ucu çengelli ipleri başları üstünde çevirip duvara fırlattılar. Naylon ipler aşağı sallandı.
''Ateş!'' diye bağırdı Ramon.
Otomatik silahlar duvarın üstünü taradılar. Nöbetçilerin başları hemen kaybolmuştu. Ama biri isabet almış olmalıydı.
Ramon adamın miğferinin havaya uçtuğunu gördü.
Paraşütçüler duvara tırmanmaya başladılar. Maymun kadar çevikti hepsi de.
Birkaç saniye sonra 30 kişi saray topraklarına ayak basmıştı bile.
Yine makineli tüfek sesleriyle bir tek el bombası patlaması duyuldu.
1-2 saniye sonra da büyük tahta kapı açıldı. Ramon sürücüsüne saraya girmesini söyledi.
Saray muhafızlarının cesetleri yatıyordu avluda. Ramon paraşütçülerden birinin karnını tuttuğunu, parmakları arasından kan boşalmakta olduğunu gördü. Ramon cipin sürücü koltuğunun arkasına monte edilmiş 50 kalibrelik Browning ağır makineli tüfeğinin başındaydı. Kalan muhafızlara ateş edince askerler tavşanlar gibi avlunun öteki ucundaki binalar arasında kayboldular. Muhafızlardan biri birden dönüp dizüstü çöktü. Elinde taşıdığı RPG-7 roket atarı omzuna kaldırıp yaklaşan cipe nişan aldı. Ramon Browning'i adama çevirdiyse de o anda ön tekerlekler bir cesede çarpınca cip aniden sıçradı. Bundan yararlanan muhafız roketi ateşledi. Roket cipin radyatörüne isabet etti. Bir parıltı ardından bir gümbürtü koptu. Darbenin çoğunu motor almışsa da ön takım parçalandı ve cip takla atmaya başladı. Hepsi ortalığa saçılmışlardı. Parçalanmış cip şimdi tam girişin önünde yatıyordu ve asker yüklü kamyonlar dışarıda kalmışlardı. Saldırı duraklamaya başlamıştı. Savunma kendini toparlıyordu. Sarayın pencere ve kapılarından otomatik silahlarla ateş ediliyordu. Kübalı paraşütçüler kamyonlardan atlayıp kapıya doğru saldırıya geçtilerse de Ramon'un başı üstünden geçen bir roket tam o anda en öndeki kamyona isabet etti. Delinen depodan akan yakıt birden alev aldı. Avluya kapkara bir bulut yayıldı. Ramon'un yanındaki paraşütçülerden biri daha devrildi. Ramon makineli tüfeğini kapıp ilerlemelerini işaret ederken pencerelerden birinden ağır makineli bir tüfekle üzerlerine ateşe başlamıştı. Ramon kendini yere attı. Yuvarlanarak pencerenin altındaki duvara kadar gitti. Makineli hemen başının üstünden ateş ediyor, gürültüsünden kulaklar sağırlaşıyordu. Ramon kemerine asılı el bombalarından birini çıkardı. Pimini çektiği gibi pencereden içeri fırlatıp kendini yere attı. Bir çığlık koptu, ardından da makineli sustu. Bir an sonra da pencereden bir alev bulutu çıktı. İleri diye bağıran Ramon 8-10 paraşütçüyle pencereden içeri daldı. Makineli tüfek yuvasından fırlamış, odanın içi kana bulanmıştı. Artık odadan odaya bir savaş başlamıştı. Sarayın odalarına ve koridorlarına çekilen savunucuların da artık üstünlük. Her noktayı oradan püskürtülene kadar inatla savunuyorlardı. Saldırı şiddetini kaybetmişti. Ramon tehditler yağdırıyor, küfürler ediyor, adamlarına örnek olmaya çalışıyordu. Ama dolambaçlı koridorlar ve birbirlerine açılan odalar arasında sıkışıp kalmışlardı. Andom'un telsizle kendisine sadık güçleri çağırmakta olduğundan kuşkusu yoktu. Kaybedilecek her an artık ihtilalin başarısızlığı ve yenilgisi demekti. Dumanlar ve toz bulutları arasında ABB'nin adamlarına cesaret verdiği duyuluyordu. Ramon sürünerek ona yaklaşıp omuzlarını kavradı. Silah gürültüleri arasında seslerini duyurabilmek için bağıra bağıra konuşuyorlardı. ''Nerede o lanet olası tank?'' ''Telsizde arayalı ne kadar oldu?'' ''Bir saati geçti.'' diye bağırdı Ramon. ''Söyle onlara.'' Tam o anda ikisi de paletlerin homurtusuyla kulakları yırtan madeni sesi duydular. ''Haydi.'' diye bağırdı Ramon. Başları üstünden yağan kurşun yağmuruna aldırmadan koşmaya başladılar. Tank tıkanmış olan kapıdan girmeye çalışıyordu. 55 milimetrelik uzun topu arkaya çevrilmişti. Roket mermisinin parçaladığı cip zırhlı aracın paletleri altında bir yana savruldu. Kapının önü temizlendi. Dizel motorlarından homurtular yükselen T-53 avluya girmişti. Açık olan kuleden komutanın miğferli başı görünüyordu. Ramon eliyle ilerleme işareti verip binaları gösterdi. Tank çelik paletleri üzerinde dönerek en yakın duvara daldı. Tuğla duvar darbenin şiddetiyle delindi. Binanın çatısı tankın üstüne çöktü. Tank bir homurtuyla kendini kurtarıp yoluna devam etti. Ramon da paraşütçülere açılan gedikten içeri daldılar. Çelik canavar ilerlerken duvarlar devriliyordu. Savunucuların çığlıkları tankın gümbürtüsünü bastırıyordu artık. Askerler parçalanmış binalardan çıkıp silahlarını yere atıyorlar, ellerini havaya kaldırıyorlardı. ''Andom nerede?'' Tozdan ve bağırmaktan Ramon'un boğazı yanıyordu. ''Onu yakalamalıyız, sakın kaçırmayın.'' General en son teslim olanların arasındaydı. T-53 büyük salonun kalın duvarlarını da yerle bir ettiği zaman 4 subayıyla birlikte ortaya çıkmıştı. Alnını ve sol gözünü örten kanlı bir sargı vardı başında. Sakalı kan ve toz içindeydi. Apoletlerinden biri kopmuştu. Sağlam gözünden şimşekler fışkırmaktaydı. Yarasına rağmen sesi tok, tutumu soyluydu.
''Albay Abebe, bu bir isyan ve vatana ihanettir. Ben Etiyopya başkanıyım. Başkanlığım bu sabah Derg tarafından onaylandı.''
Ramon paraşütçülerine bir işaret verdi. 3-4 kişi generali kollarından yakalayıp yere çökerttiler. Ramon kılıfından tabancasını çıkarıp Abebe'ye uzattı. Albay Namlu'yu adamın gözleri arasına dayadı.
''Başkan Amanando'm, Halk İhtilali adına seni istifaya davet ediyorum.''
Sonra bir kurşunda generalin kafasının yarısını uçurdu. Ceset yere devrilirken Abebe'nin ayaklarına generalin beyni saçıldı. Abebe tabancanın emniyet mandalını kapattı, namlusundan tutup Ramon'a uzattı.
''Teşekkür ederim General Yoldaş.''
''Size hizmet benim için bir onurdur.'' Ramon silahını alırken adamı ciddiyetle selamladı. ''Konvoy Addis Ababa'ya doğru yola çıktığımda dergin kaç üyesi Andom'a oy verdi?'' diye sordu. ''63. O zaman ihtilali güvenceye almak için daha yapacak pek çok işimiz var demektir.'' Abebe, Albay Tafu'nun tank birliğini telsizle aramıştı. Tanklara dergin toplandığı binayı çevirmelerini ve toplarını meclise yöneltmelerini emretti. Askeri birliklere de bütün yabancı büyükelçilik ve konsoloslukları sarmaları emredildi. Kendi güvenlikleri düşünülerek hiçbir elçilik mensubunun dışarı çıkmasına izin verilmeyecekti. Ülkedeki bütün yabancılar, özellikle gazeteci ve televizyoncular hemen toplatılıp derhal yurt dışına çıkarılmak üzere havaalanına götürüldü. Bundan sonra olacakların hiçbir görgü tanığı bulunmamalıydı. Küba paraşütçüleriyle destek gören ABB'ye sadık küçük birimler hemen Andom'u seçen askeri konsey ve derg üyelerinin evlerine gönderildi. Bunların bütün rütbe, makam ve silahları ellerinden alınıp kamyonlarla ihtilalci bir mahkemenin kendilerini beklediği meclis binasına götürüldüler. Mahkeme heyeti Albay ABB ile iki subayından oluşuyordu.
''Demokratik Halk Hükümeti'ne karşı olmakla suçlanıyorsunuz. Ölüm cezası verilmeden önce söyleyecek bir şeyiniz var mı?''
Tutuklular salondan çıkarıldıktan sonra binanın kuzey duvarı önünde kurşuna diziliyorlardı. İdamlar ihtilalin yargıçlarının ve mahkeme edilmelerini bekleyen tutukluların gözleri önünde yapılıyordu. Cesetler ayaklarından bağlanıp sokaklardan kamyonlarla geçirilerek kent dışındaki çöplüğe atıldı. Ramon bu gösterilerin gerekliliğini şöyle dile getiriyordu. ''Halk ihtilalci adaletin nasıl işlediğini ve emirlere itaatsizliğin cezasını görmelidir.'' Mahkeme kararıyla cesetler çöplükten alınamıyor, ailelerine yas tutmak ya da acılarını kamuoyu önünde göstermek yasaklanıyordu. Bu iş gece yarısından sonraya kadar devam etti ve son mahkumlar kamyon farlarının ışığı altında kurşuna dizildiler.
24. ayının sonu, sayfa 225.